Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazretlerinin ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler Silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazretlerinin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Fani hayatlarında hep hesapsız, sorumsuz ve ahiretsiz bir dünya hayali kuran kafir, fasık ve gafiller, kıyametin o dehşetli manzaralarıyla karşılaştıkları zaman, o çetin ve belalı günün azabından kurtulmak için, dünyadayken sahip oldukları her şeylerini, hatta kat kat fazlasını fidye olarak vermeye razı olacaklardır. Çünkü o gün Abusen Kamtarira, belalı bir gün olarak ayet-i kerimede geçmektedir. O yüzden de her şeylerini fidye olarak vermeye razı olacaklardır. Lakin o gün iş işten geçmiş, fırsat elden kaçmış olacaktır. Bu hal Kur'an-ı Kerim'de Ma'arij Suresi 11 ve 14. ayet-i kerimesinde günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtulabilmek için oğullarını, hanımını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de tek kendini kurtarsın buyurulmuştur. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ilahi hesabın şiddeti hakkında şu haberleri vermişlerdir. Kıyamet günü kafir bir kimse getirilir ve ona ne dersin şu dünya dolusu altının olsa onları şu azaptan kurtulmak için fidye olarak verir miydin diye sorulur. Tabii kafir hiç tereddüt etmeden evet der. Bunun üzerine ona yalan söyledin. Dünyada senden bundan daha az ve kolay bir şey yani tevhid istenmişti de sen bundan kaçınmıştın denilir. Bu hadis-i şerif Buhari'de ve Müslim'de her ikisinin sahihinde rivayet edilmiştir. Yine muhterem kardeşlerim Adi bin Hatim radıyallahu anh şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz buyurdular ve mübarek yüzlerini çevirip kendilerini geri çektiler. Bunu tam 3 defa tekrarladılar. O zaman biz muhterem efendimizin cehenneme bakarak konuştuklarını anladık. Sonra şöyle buyurdular. Bir hurmanın yarısıyla bile olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Bunu da bulamayan güzel bir sözle kendini ateşten korusun buyurdular. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna benzer bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyurmuşlardır. Her biriniz mutlaka Allah Teala'nın huzurunda durdurulur. Cenab-ı Hak ile arasında ne bir perde ne de Allah'ın kelamını tercüme edecek bir tercüman bulunmaz. Allah Teala o kula ben sana mal vermedim mi diye sorar. O kul da evet ya Rabbi verdin der. Sonra Allah Teala Hazretleri ben sana Resul göndermedim mi diye sorar. Bu sefer kul evet gönderdin ya Rabbi der. Sonra o kimse sağına bakar, cehennemden başka bir şey göremez. Soluna bakar, cehennemden başka bir şey göremez. Yani nereye baksa cehennemi görür. O halde her biriniz bir hurmanın yarısıyla da olsa cehennem ateşinden korunsun. Onu da bulamazsa güzel bir sözle kendisini cehennem ateşinden korusun buyurmuştur. Bu hadis-i şerifte Buhari'nin sahihinde rivayet edilmiştir. Muhterem kardeşlerim, İslam'da mülk Allah'a aittir. Cenab-ı Hak dinen zengin sayılan kulundan kendisine ihsan ettiği asli ihtiyaçlarının dışındaki malın 1/40'ını her sene zekat olarak istemektedir. Kişinin araştırıp bu miktarı yerine ulaştırması onun üzerine farzdır. Bunun dışında Rabbimiz kullarından bir de sadaka ve infakta bulunmalarını arzu etmektedir. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Yani sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah yolunda vermedikçe asla birre yani hayrın kemaline eremezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu hakkıyla bilir buyurulmuştur. Ali İmran suresi 92. ayet-i kerimede. Bu da muhterem kardeşlerim, infakın bizi Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran en mühim vasıtalardan biri olduğuna delildir. Hadis-i şerifte bahsedilen yarım hurma ise verecek başka hiçbir şey olmayan içindir. İmkanı geniş olan biri tutup da hurma dağıtır da kendisini infak mesuliyetinden kurtardığını zannederse tabii ki büyük bir hataya düşmüş olur. Bu ifade bizlere infakın insanı cehennemden kurtarma hususunda çok mühim bir yere sahip olduğunu ve aynı zamanda herkes için zaruri bir ibadet olduğunu göstermektedir. Bir hurması olan kişiye bile yarısını vermesi emrediliyorsa, daha fazla imkanı olanların nasıl bir fedakarlık içinde bulunması gerektiği buna kıyas edilerek anlaşılabilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabının fakirlerinden olan Ebu Zer radıyallahu anh'a "Ya Ebu Zer, çorbana biraz daha su kat ve komşunu da gözet." buyurmuşlardır. İnfakı emreden ayeti kerime inince fakir sahabiler bile dağlara çıkıp odun kesmiş, pazara getirip satmış ve kazandıklarını Allah için infak etmişlerdir. Cenab-ı Hak bu hususta bir ölçü olarak şöyle buyuruyor. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler. Ali İmran suresi ayet 134. Yine muhterem kardeşlerim, kıyametteki hesabın şiddetiyle alakalı olarak Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü Ademoğlu adeta bir kuzu gibi getirilip Allah Teala'nın huzurunda durdurulur. Allah Teala ona, "Ey kulum, sana hayat, sıhhat, afiyet gibi azalar gibi sayısız nimetler verdim. Evlat, hizmetçiler, mal, makam gibi bol bol ihsanlarda bulundum. Kitap indirmek ve peygamber göndermek gibi büyük inamlarda bulundum. Peki bütün bunlara mukabil, bütün bunlara karşılık sen ne yaptın?" diye sorar. Kul, "Ya Rabbi, bana lütfettiğin malları topladım, onları üretip artırdım, çoğalttım ve olduğundan daha fazla bir halde geride bıraktım. Beni dünyaya gönder de onların hepsini senin yolunda infak ederek sana getireyim," der. Bu sefer Cenab-ı Hak ona, "Bana önceden ahirete gönderdiğin salih amelleri göster buyurur. O, ahiret için hiçbir salih amel işlememiş bir kuldur ve derhal cehenneme götürülür. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'nin Sünen'inde, Müslim'in Sahihi'nde rivayet edilmiştir muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak hesaba çektiği gafil insanların içine düştüğü o müşkil hali, zor durumu ayet-i kerimede şu şekilde ifade buyurmaktadır. Onlar orada, ey Rabbimiz bizi çıkar, tekrar dünyaya gönder de daha önceleri yaptığımızın yerine salih ameller yapalım. Güzel ameller, salih, hayırlı ameller yapalım diye feryat ederler. Onlara denir ki, size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi tadın azabı. Zalimlerin yardımcısı yoktur buyurulacaktır. Fatır Suresi ayet 37. Evet kardeşlerim, bu ayeti kerime üzerinde çok ciddiyetle tefekkür etmemiz gereken, düşünmemiz gereken çok ibretli bir ayeti kerimedir. Şu fani dünya hayatı ahirete kıyasla kısacık bir dönem olmasına rağmen düşünüp ibret almak isteyen biri için fazlasıyla yeterli bir zaman dilimidir. Yani bu dünyada hepimize düşünecek kadar bir zaman da verildi. Bizi ahiret azabından uyaran, ikaz eden bir peygamber de geldi. Günümüze kadar o peygamberi ve onun getirdiği kitabı izah eden sayısız eser de kaleme alındı. Böylece Cenab-ı Hakk'a karşı bütün mazeret kapılarımız kapanmış oldu. O halde bugün yanlış hal ve davranışları terk edip salih amellere yönelmekte, güzel işler yapmaya yönelmekte geç kalmamalıyız. İlahi mizanda hesaba çekilmeden önce kendimizi sık sık ve ciddiyetle hesaba çekelim ki o gün vereceğimiz hesabımız kolay olsun inşallah. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı da ayıpları gizleyip örten manasında settarul uyub'tur. Affedeceği günahkar mümin kullarının bir kısmını günahları ortaya dökülüp de mahcup olmasınlar diye gizlice hesaba çekecektir. Yani aleni olarak değil, o kullarını Cenab-ı Hak gizli olarak hesaba çekecektir. Nitekim Saffan bin Muhriz el-Mazini radıyallahu anh şöyle anlatır. Ben bir defasında Abdullah bin Ömer'in elinden tutmuş giderken birisi karşımıza çıktı ve İbni Ömer'e Necva hususunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittiniz mi diye sordu. Necva şu demek kardeşlerim, iki kişinin gizlice konuşmasına deniyor. Tabii burada kastedilen Cenab-ı Hakk'ın mümin kulunu baş başa ve gizlice hesaba çekmesidir. Bu sual karşısında İbn Ömer radıyallahu anh ona şöyle söylüyor. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hususta buyurduklarını işittim diyor. Efendimiz şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah Teala kıyamet günü mümini yaklaştırır, üzerine perdesini indirerek onu örter ve hiç kimsenin görmediği bir vaziyette tek başına onu hesaba çeker. Ona filan günahı biliyor musun, falan günahı biliyor musun diye sorar Cenab-ı Hak. O mümin kul da büyük bir nedamet içerisinde, büyük bir pişmanlık içerisinde, evet biliyorum ya Rabbi der. Bu şekilde günahlarını ikrar edip, yani günahlarını kabul edip, günahlarının çokluğu sebebiyle artık kesinlikle helak olacağına kanaat getirdiği bir anda Cenab-ı Hak ona, onları dünyada gizlemiştim, ortaya çıkarmamış ve başkalarına göstermemiştim. Bugün de senin için hepsini mağfiret ediyorum buyurur. Ve mümine hasenat defteri, yani iyilik defteri verilir. Kafirlere ve münafıklara gelince muhterem kardeşlerim, şahitler onlar hakkında herkesin içinde işte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir derler. Evet muhterem kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ibadetlerden ilk sorulacak sualin dinin direği olan namaz hakkında olacağını beyan etmişlerdir. Bir hadis-i şeriflerinde kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk amel namazdır. Eğer kul namazlarını Allah'ın istediği şekilde eda etmişse felaha erer, kurtuluşa erer ve maksuduna nail olur, hedefine ulaşır. Namazlarını eda etmemiş veya gafletle kılmışsa kaybeder ve hüsrana uğrar. Şayet farzlarından bir şey noksan olursa, aziz ve celil olan Rabbimiz, kulumun nafile namazları var mı? Bakınız buyurur ve bakılır, farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra kul, diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir. Bir de muhterem kardeşlerim, kul hakları içerisinde ilk olarak haksız yere akıtılan kanların hesabı sorulacaktır. Nitekim Nebi-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü insanlar arasında ilk görülecek dava kan dökmekle alakalı olanlardır buyurmuştur. Bu hadis-i şerifi Buhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Yani kıyamet günü insanlar arasında ilk görülecek dava kan dökmekle alakalıdır buyurmuştur Efendimiz. Kan dökmeyle alakalı günahların hesapta en başa alınması, Cenab-ı Hakk'ın haksız yere adam öldürme ve yaralamaya ne kadar çok gazaplandığını da ortaya koymaktadır. Dünyevi bir meseleden dolayı adam öldürmek büyük bir günahtır. Lakin bir kimsenin mümin olduğunu bildiği halde bir başkasını öldürmesi çok daha büyük bir günahtır. Cenab-ı Hak böyle bir kimsenin cezasını ayeti kerimede, yani Nisa suresi 93. ayeti kerimesinde şöyle ifade buyurmaktadır. Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kıyamet günü hesabı verilecek diğer hususları hadis-i şeriflerinde şöyle haber vermişlerdir. Hiçbir kul kıyamet günü şu beş şeyden hesaba çekilmeden bir adım dahi atamaz buyurmuştur. O beş şey şunlardır. Ömrünü nerede tükettiğinden, ilmini nerede kullandığı ve onunla ne ameller işlediğinden, malını nereden kazandığından ve yine malını nereye harcadığından, bir de vücudunu, gençliğini nerede yıprattığından sorguya çekilmeden bir adım bile atamaz buyurmuştur. Cenab-ı Hak ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Sonra siz muhakkak kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakemeye duracak, birbirinizden davacı olacaksınız. Zümer Suresi ayet 31. Bu ayet-i kerime nazil olunca muhterem kardeşlerim, ashab-ı kiramdan Zübeyir radıyallahu anh, "Ya Resulallah, dünyada davalaştıktan sonra aramızdaki husumet ahirette de tekrarlanacak mı?" diye sordu. Resulullah Efendimiz de, "Evet, her hak sahibine hakkı verilinceye kadar devam edecek," buyurdular. Zübeyir radıyallahu anh, "O zaman iş çok ciddi ve çetin," dedi. "Zira o gün mazlumun zalimden alınmadık, hiçbir hakkı bırakılmayacaktır muhterem kardeşlerim." Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devesinin üzerinde, arkadaşları da onun önünde gidiyorlardı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, "Ey Allah'ın elçisi, eğer seni rahatsız etmeyeceksem yanına yaklaşmama izin verir misin?" diye sordu. Efendimiz, "Yaklaş," buyurdu. Hazreti Muaz ona yaklaştı, yan yana ilerlemeye başladılar. Muaz radıyallahu anh, "Canım sana feda olsun ya Resulallah. Cenab-ı Hak'tan niyazım, bizim can emanetimizi senden önce almasıdır. Allah göstermesin, eğer sen bizden önce vefat edersen, senden sonra hangi ibadetleri yapalım?" diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya cevap vermedi. Bunun üzerine Muaz radıyallahu anh, "Allah yolunda cihat mı edelim?" diye sordu. Efendimiz şöyle buyurdu, "Allah yolunda cihat güzel şeydir ama insanlar için bundan daha hayırlısı vardır. Yani oruç tutmak, zekat vermek mi?" diye sordu. "Oruç tutmak, zekat vermek de güzeldir," buyurdu Efendimiz. Muaz radıyallahu anh, bu minval üzere insanoğlunun yaptığı neredeyse bütün iyilikleri sayıp döktü. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde, her defasında insanlar için bundan daha hayırlısı vardır buyurdu. Hazreti Muaz, "Anam babam sana kurban olsun. İnsanlar için bundan daha hayırlı olan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek ağzını gösterdi ve "Hayır konuşmayacaksa susmak," buyurdu. Muaz radıyallahu anh, "Konuştuklarımızdan dolayı da mı hesaba çekileceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ın dizine hafifçe vurdu ve ona şunları söyledi. "Allah hayrını versin ey Muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen dillerinin söylediğinden başka nedir ki? Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya faydalı söz söylesin, hayırlı şeyler söylesin veya sussun, zararlı söz söylemesin. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız. Zararlı söz söylemeyerek rahat ve huzura kavuşunuz," buyurdu. Demek ki muhterem kardeşlerim, kıyamet günü dünya hayatımızda ağzımızdan çıkan bütün sözlerin de hesabı sorulacaktır. Bu husustaki bazı istisnaları da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle bildirmişlerdir. Ademoğlunun iyiliği tavsiye edip kötülüğü sakındırmak, yani emre bil maruf, nehyenil münker, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak veya Allah Teala'yı zikir hariç, onu zikretmek hariç, bütün sözleri aleyhinedir, lehine değildir buyurmuştur. Bu hadis-i şerif de Tirmizi'nin Sünen'inde rivayet edilmiştir. Evet muhterem kardeşlerim, ağızdan çıkan boş ve zararlı sözler gibi, söylemek gerekirken söylenmeyen sözlerin de hesabı vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatır: biz ashab-ı kiram arasında şu hakikati duyardık. Kıyamet gününde bir kişinin yakasına hiç tanımadığı biri gelip yapışır. Adam şaşırır ve "Benden ne istiyorsun? Ben seni hiç tanımıyorum ki," der. Yakasına yapışan kişi ise "Dünyadayken beni hata ve çirkin işler üzerinde gördün de ikaz etmez, beni o kötülükten alıkoymazdın," diyerek ondan davacı olur. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, tebliğ ve irşatta bulunma imkanımız varken, bu fırsat henüz elimizdeyken, ihmal ettiğimiz nice kimsenin mahşer günü yakamıza yapışıp, senden öncekilerin ihlaslı gayretleri neticesinde İslam ile müşerref olmuştun, Müslüman olmuştun. İslam nedir, iman nedir biliyordun. Bana niçin anlatmadın? Benim ateşten kurtulmam için niye yardımını esirgedin diyebileceğini hiçbir zaman unutmamalıyız, aklımızdan çıkarmamalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin ki bu imanın en zayıf halidir, buyurmuştur. Hasılı muhterem kardeşlerim, insan hayır veya şer namına küçücük bir zerrenin bile gözden kaçmayacağı bir günde her şeyin hesabını vereceğini aklından çıkarmamalıdır. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.